Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihin'in Bid'atlerden Sakınmak bölümünden devam ediyoruz. Bugün de bid'atlerden sakınmayla ilgili ayetlerin açıklamasına bakacağız inşallah. Estağfirullah ve enne hâzâ sırâti müstakîmen fettebi'ûh ve lâ tettebi'us sübüle feteferraga biküm an sebîlih. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Cenab-ı Hak dost doğru yolunu gösteriyor. Ona tabi olun, ona uyun. Sizi Allah yolundan ayırıp parçalayacak yollara uymayın. Doğru yol bir tane, yanlış yollar pek çok. Sadece o bir tane doğru yola uyun, diğer sağdaki, soldaki ve size hep doğru olduğunu söyleyen, kendisine çağıran yollara uymayın. Bu ayet-i kerimeden önce geçen ayetlerde iman ve tevhid, emirler ve nehiler, bazı önemli hükümler zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Dost doğru yol diye tavsiye edilen hususlar bunlardır. Kur'an'da bahsedilen emirler, nehiler, hükümler. Sayılan bu esaslar semavi kitapların hiçbirinde neshedilip kaldırılmamış. Tam aksine bütün dinlerde temel esaslar olarak korunmuş itikadi konular. Bunlar şirkten sakınma, ana babaya iyilik, şirkten sakınma, anne babaya iyilik etmek, hayırlı bir evlat olmak, yoksulluk yüzünden evladı öldürmemek, açık ve gizli her türlü fuhşiyattan uzak durmak, çirkin davranışlardan, müstehcen davranışlardan uzak durmak, açığından ve gizlisinden, haksız yere insan öldürmemek, yetim malı yememek, ölçü ve tartıyı tam tutmak, adaletten ayrılmamak. İşte bunlar dost doğru yol olup dinin esasıdır. Bunlar hiçbir peygamberde değişmemiş. Bazı hükümlerde değişiklikler olmuş. Ameli hükümlerde değişiklikler olmuş ama bu hükümler hiçbirisinde değişmemiş. Hepsinde temel esas. Bunun dışındaki birçok yollar, muhtelif dinler, mezhepler, bid'atler ve sapıklıklar inananları fırka fırka, grup grup yapıp Allah yolundan ayırır ve parçalar. Bugün ise insanların kendilerine göre yeni bir ahlak oluşturmaya çalışması, fuhşiyatı normal göstermeye çalışması. Mesela hiçbir dinde normal görülmemiş olan fuhşiyatı bugün bazı insanlar, İşte insan hakkı temel haktır, özgürlüktür, hürriyettir diyerek normalmiş gibi göstermeye çalışmaları Allah'ın dosdoğru sırat-ı müstakiminden sapmak anlamına geliyor. Veya yoksulluk yüzünden evlat öldürmek, kürtaj meselesi. Kürtaj hakkımızı istiyoruz, alacağız, daha bu başlangıçta daha nice hakları alacağız gibi kadınların o büyük gösteriler yapmaları. Kürtaj hakkı yani yavrumu öldürme hakkı istiyorum. Bu benim en temel hakkım demeleri. O anlama geliyor yani. Hiçbir dinde, hiçbir peygamber zamanında normal görülmemiş, hep yasaklanmış olan, Allah'ın dost doğru dininde, yolunda yasak olan bir husus bugün bazı insanlar tarafından hak olarak görülmeye çalışılıyor. Normal gösterilmeye çalışılıyor. Serbest bırakılmaya çalışılıyor. Cenab-ı Hak diyor ki onlara sapmayın. O tefrikaya, dağınıklığa girmeyin. Perişan olursunuz. Allah'a gittiği sanılan birçok yollar vardır. Fakat bütün bunların içinde gerçekten Allah'a ulaştıran ve Allah ile Resulleri tarafından davet olunan hak yol bir tanedir. Bu yol kendisine girenleri toplayan, birleştiren, dağıtmayan, aldatmayan tevhid yoludur. Hak birdir, batıl ise çoktur. Tebliğ ve davet metotlarının değişik olması, hakkın da farklı ve değişik olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Tebliğ yollarının her birinde hakkın hükmü bir olup, çeşit çeşit değildir. Bu ise Peygamber Efendimizin tuttuğu yoldur. Allah'ın yolunu bulmak isteyenlerin Peygamber Efendimiz'e uyması zaruridir. Peygamberlerin yolu dışındaki yollar bid'attir, dalalettir, sapıklıktır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz'e rehber, önder ve örnek edinmek hak yolun temelidir. Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum. De ki: eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Demek ki hak yolun temel özelliği Peygamber Efendimizin yolundan gitmek. Bunun için de ilk adımda siyeri, sünneti ve hadisleri öğrenmek gerekiyor. Tabii ki bu ilk adım diyoruz. Çünkü sadece hadisleri okuyup kendi kafasına göre hüküm vermek, ahkam kesmek, bugünkü uç noktalarda gezen grupları oluşturmak bundan hareketle son derece yanlış bir tutum. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki: kim hadis öğrenir, hadis talep eder, hadis peşine koşar, onu elde eder, öğrenir, ezberler, onun tefsir ve manasını öğrenmezse, onun tefsir ve manası da fıkıh usulüyle hadisleri anlama metodunu bilerek bu hadisin ne anlama geldiğini, nasih mi, mensuh mudur, yoksa has mıdır, am mıdır, bunun durumu nedir, bunları bilmeden sadece tercümesiyle amel etmeye kalkarsa diyor, bu diyor yanlış amelleri boşa gider ve bu öğrendiği ilim de ona vebal olur. Yanlış işler yapar diyor. Dolayısıyla bugün bazı insanların sadece biz hadisi okuruz ona göre hareket ederiz demeleri bu Hazreti İmam-ı Azam'ın söylediği vebal kısmına giriyor. Hadis-i şerifleri, sünneti öğrenmek ama bunun tefsir ve manasını da öğrenmek. Bu da fıkıh usulüyle oluyor. Bunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Yoksa uç noktalarda böyle marjinal gruplar veya tavırlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hadisi sünneti bilmek, bid'atlerden sakınmak için, doğru yoldan gitmek için ama bunların manasını da iyi bilmek gerekiyor. Böyle olursa doğru yoldan gidilebilir. Böyle olmazsa bir uçtan diğer uca savrulmuş olur insan. Evet, Allah sevgisi bir mümin için en üstün duyguların başında gelir. İnsanoğlu sevmekten daha çok sevilmeyi arzu eder. Bu sebeple Allah'ın sevgisini kazanmak ulaşılabilecek en üstün seviyedir. Allah bizi sevsin istiyorsak yapmamız gereken bazı işler var çünkü. Çünkü bu seviyeye ulaşandan Allah hoşnut ve razı olmuş demektir. Allah'ın kendisinden razı olduğu kimse ise dünya ve ahirette saadete nail olur. En kıymetli nimetlere kavuşur. Cenneti ve cemalullahı müşahedeyi hak eder. Bunlar hayatın gayesidir ve ahiretin en büyük saadetleridir. Bütün bu nimetlere nail olmak için Allah'ın Resulüne uymamız gerektiğine bu ayet delalet ediyor. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, peygamberimize uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah tarafından sevilebilmek için demek ki sünnete uymak gerekiyor. Günahlarınızı affetsin. Allah'ın kulunu sevmesi, kulun peygambere tabi olma, uyma, onun yolunu ve izni takip etme şartına bağlanmış bulunmaktadır. Demek ki sünnete tabi olmak ancak kişiyi Allah'a sevdiriyor. Çünkü sevgi sadece sözle değil, seven kimsenin sevdiğinin emrine, arzu ve isteklerine uymasıyla olur. Bid'atlardan ve dinde aslı olmayan bir takım batıl ve yanlış yollara sapmaktan kurtulmanın çaresi, örnek ve önderimiz bulunan Resul-i Ekrem Efendimizin hak ve doğru olan aydınlık yoluna uymaktan ibarettir. Ayetin açıklaması sünnetin ortaya koyduğu edepleri koruma bölümünde de programımızda daha önce geçmişti. Burada biraz daha kısa geçmiş oluyoruz. Estağfirullah. Mâ ferratnâ fil kitâbi min şey. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Alimler ve müfessirler burada geçen kitaptan maksadın ne olduğunu farklı şekilde anlayıp yorumlamışlardır. Bir kısmı her şeyin yazılı olduğu kitaptan maksadın levh-i mahfuz olduğunu, çünkü bütün mahlukatın ahvalinin yalnızca orada yazılı bulunduğunu söylemişlerdir. Her şeyi bilen Allah Teala'nın yarattıklarından bir tanesinin bile rızkını ve yönetimini unutması söz konusu değildir. Alemde cereyan edecek olan her şeyin hali, durumu ve bilgisi tamamen ve bütün ayrıntılarıyla levh-i mahfuzda yazılı olup Allah katında bilinmektedir. Cenab-ı Hakk'ın ilmini ifade eden bir şey levh-i mahfuz, kitaptan kasıt Allah'ın ilmidir demişler. Bir kısım alimler de kitaptan maksadın Kur'an-ı Kerim olduğunu söylemiştir. Çünkü Kur'an'da insanlığın ihtiyacı olan delil ve tekliflerden hiçbiri ihmal edilmemiştir. Mücmelen genel olarak hepsi ya kısaca veya tafsilatlı olarak bildirilmiştir. İnsana faydalı olacak her şey Kur'an'da vardır. Tabii ki şu anda cereyan eden veya ileride meydana gelecek her hadiseyi tek başına düşünmek ve bizzat kendileri fiilen yaşamak isteyenler hiçbir ayeti okuyamaz, anlayamazlar. Ancak bu yönde başkalarına ibret olurlar. Mesela bir kimsenin başına taş yağmasını, bir insanın yıldırım çarpmasını tek başına bir olay olarak görmekte hiçbir fayda söz konusu olamaz. Yani her olayı, her meseleyi tek tek de Kur'an'da var diye aramak belki insanları zor duruma düşürebilir. Burada genel olarak insanların istifade edeceği, faydalanacağı şeylerin Kur'an'da olduğu ifade ediliyor. İstanbul Zübeyir فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz çözüm için Allah'a ve Resulüne müracaat edin. Allah ve Resulünün ölçülerine, kitap ve sünnetin hakikatlerine uymayan çözümler insanı ve toplumu çözümsüzlüğe götürür. Kişiler ve hatta toplumlar bazı kere en mükemmel çözümün kendi buldukları ve uyguladıkları yollar, yöntemler ve sistemler olduğuna inanırlar. Hatta başkalarını da buna inandırabilirler. Fakat fikir ve düşünceleri, sistemleri iflas edince herkes ne büyük yanlışlıklar yapıldığını, ne korkunç insanlık suçları işlendiğini görüyor. Ama heyhat, artık iş işten geçmiştir. Binlerce, milyonlarca insan heder olmuş, milletler dinsizleşmiş, insanlık hasletlerinden uzaklaşmıştır. Ülkeler tarumar olmuş, yeryüzünün dengesi bozulmuştur. Onun yeniden rayına oturtmak, hakkı hakim kılmakla olur. Yani bir insanların ihtilaf ettiği bir konu olursa, müracaat edecekleri kaynak Allah ve Resul. Allah ve Resul'e müracaat etmez, kendilerine göre çözüm bulmaya çalışırlarsa, sonunda bu perişanlıklara düşerler. Bu sayılan olumsuzlukların yaşanmaması için yeryüzünde Allah ve Resulünün hükmü yürürlükte olmalı. Karşısındaki bütün batıllar, bid'atler, sapıklıklar ve yanlışlar ortadan kaldırılmalı. İyilik ve güzellikler hakim kılınmalıdır. Demek ki Allah ve Resulü bizim hakem tayin edeceğimiz yegane merciğimiz. Hadis-i şeriflere gelince Aişe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şeyi kabul edilmez. Kim bizim bu dinimizde onda olmayan bir şey ortaya çıkarırsa bu kabul edilmez. Men ahdese fi emrina haza ma leysa minhu fehuve raddun. Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Diğer rivayette kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o reddedilmiştir, makbul değildir. Bu hadis İslam'ın en mühim temellerinden birini teşkil eder. Kitap ve sünnet esasına dayanmayan her şey merdut, yani kabul edilemez niteliktedir. Böyle bir şey dinden sayılmaz ve batıl olarak adlandırılır. İnnemel a'malu binniyet. Ameller niyetlere göredir hadisi. Yaptığımız ibadetlerin ve işlerin sevap ve cezasında kalbi bir amel olan niyetin önemini bize öğretmişti. Kalbi bir amel, niyet. Bu hadiste ise ibadet ve taatler de dahil. Yaptığımız her işin görünüşte bile dine, Kur'an ve sünnet esaslarına uyması gerektiği bize öğretilmiştir. İki taraflı, hem kalbimiz Kur'an ve sünnete uygun, niyetimiz ihlaslı olacak, hem zahiri görünüş tavırlar da Kur'an ve sünnete uygun olacak. Ya zahir önemli değil, benim kalbim temiz gibi bir iddianın burada doğru olmadığı anlaşılıyor. Allah ve Resulünün izin vermediği hiçbir şeyin dinden sayılmayacağını bu hadisin özlü ifadesinden gayet açık bir şekilde anlamış oluyoruz. Dinde aslı olmayan, dinde bir dayanağı, bir temeli, bir delili olmayan bir şeyin sonradan ortaya konulması dinimizde bid'at diye isimlendirilir. Esasen birçok ayet-i kerime ve sahih hadis bu veciz kelamda ifadesini bulmuştur. Biraz önce kısa açıklamalar vermeye çalıştığımız ayetler bunlardan sadece birkaçıdır. Dinde aslı olmayan şeyleri ortaya koymayın, her hususta dine tabi olun, Allah ve Resulüne uyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisleriyle dinde haddi aşıp ileri gidenlerin aşırılıklarını, batıl yollara sapıp dini tahrif edenlerin tahrifatını din olarak kabul etmemek gerektiğine dikkatimizi çekmektedir. Bunların her birisi bidattir. Aşırı gitmek, dinde olmayan şeyleri yapmak. Daha dindar olabilmek veya öyle görünmek için Kur'an'da ve Resul-i Ekrem'in sünnetine bulunmayan bir takım ibadetler veya Allah'a yakın olmaya vesile sayılabilecek bazı ameller ortaya çıkartan kimse daha dindar değil, dine ilavelerde bulunan bir bid'atçidir. Kendisi ve yaptığı işi asla kabul edilemez. Bunun aksine dinde bulunup da Kur'an ve sünnete uygun olan ibadet ve amelleri yok sayan, noksanlaştıran veya değiştiren, böylece dini tahrif eden batıl ehli de bid'atçıdır. İleri giden de bid'atçı, geri kalan da bid'atçı. Orta yolda ne varsa, yani bir insana yetecek kadar kitap ve sünnette her şey var. 5 vakit namaz var. Bunu azaltmaya çalışmak bid'attir, sapıklıktır. 5 vakit namazdan fazla nafile kılmak isteyenlere teheccüd namazından başlayarak İşrak namazı, duha namazı, abdest aldığında kerahat vakti olmayan vakitlerde abdest namazı, kaza namazları, diğer namazlar, evvabin namazı, bunlar hepsi insana yetebilecek şükür namazı, hacet namazı, tevbe namazı. Bunlar bir insanın yetecek kadar ibadetler. Bunun dışında yeni yeni şeyler ortaya çıkarmak, daha fazla şeyler ortaya çıkarmak, bunlara gerek kalmaz. Zaten bu sünnette olanları insan yapsa o bile ona bile yetişemez. Onlar ve amelleri merdut olup asla kabul edilmez. Yani eksiltenler ve artıranlar. Bu husus Peygamberimizin bir sonraki hadislerinden daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Çünkü orada sonradan ortaya çıkaran her şeyin bid'at, her bid'atinde dalalet, sapıklık olduğu beyan buyurulmuştur. Bid'at, Kur'an ve sünnete dayalı bir temeli ve bu yönde ümmetin uygulaması bulunmayan şeydir. Burada ise dinde delili olmaksızın ortaya konulan yenilikler anlamında kullanılmaktadır. Delili olmayacak. Yani Hazreti Ömer geliyor Hazreti Ebu Bekir'e, Kur'an-ı Kerim'i diyor, iki kapak arasına toplayalım. Hazreti Ebu Bekir olmaz diyor. Peygamberimizin yapmadığı bir şey nasıl yaparız? Bu bid'at olabilir mi acaba diye. Baştan korkuyor ama Hazreti Ömer anlatıyor. Bunun bid'at olacak bir tarafı yoktur. Bu bir haktır, hayırdır, mutlaka olması lazım, ümmet için gereklidir diye konuştukça Hazreti Ebu Bekir'in gönlü bu işe yatıyor. Sonra Zeyd bin Sabit çağırıyorlar. Hazreti Ebu Bekir ona söylüyor. Bu sefer Zeyd karşı çıkıyor. Peygamberimizin yapmadığı bir şey biz nasıl yaparız? Ve Hazreti Ebu Bekir de onunla konuşuyor, onu ikna ediyor uzun konuşmalar sonunda ve sonunda Kur'an-ı Kerim iki kapak arasında yazılı bir şekilde cem ediliyor. Şimdi bid'at konusu böyle hakikaten hassas bir konu. Şimdi hadis-i şeriflerde okuyunca Kur'an'da sünnette olmayan her şey bid'attir. O zaman hemen soruyor insan, ya bunun peki sünnette yok, hadiste yok, Kur'an'da yok, bu yapılan şey o zaman bid'attir, olmaması lazım. Ama bakıyorsunuz öyle değil. Dört halifenin metotları, yani Kur'an ve sünnette açıkça olmayabilir ama orada delilleri olur, esas olur, temeli olur, içtihat olur. Burada hakikaten bid'atin neyin bid'at olup olmadığı tam fıkıh usulü kaideleriyle usulünce değerlendirilmesi gerekiyor. İnce hassas bir konu, yoksa herkes işte bu tür hadis-i şerifleri okuyarak her şey bid'attir, gibi sıkıntılı bir yola girmesi hem onun için hem diğer insanlar için rahatsız edici bir durum oluyor. Sahabe-i kiramın anladıkları, Kur'an'da sünnette açıkça olmayan şeyleri ne yapıyor? Hazreti Ebubekir diyor ki Kur'an'a bakarım, sünnete bakarım, sonra kendim diyor düşünür, taşınır, en güzel şekilde içtihat ederim. İnsanların maslahatına uygun bir şekilde. Hazreti Ömer ne diyor? Kur'an'a bakarım, sünnete bakarım, Hazreti Ebubekir'in yaptıklarına bakarım, bulamazsam kendim içtihat ederim. Sırayla diğerleri de Hazreti Ömer'in fiillerinde, sözlerinde bulamazsa, biz işte dört halifede bulamazsak, sahabede bulamazsak. Bunlar ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'le ilgili, hadislerle ilgili açıkça ifade edilmeyen hususlarda içtihatlar yapıyorlar. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Yoksa hadiste bulamadığım her şey bid'attir diye bir anlayışa sahip olmamak lazım. Tabii ki ibadetleri, muamelatı da birbirine ayırmak lazım. İbadetler hususunda onlar zaten Peygamberimizde ne gördüyse ona göre hareket etmişler. Onun dışında yeni bir ibadet türü ortaya koymamışlar. İbadetle ibadetin vesilesi vasıtası da ayrılabilir, ayrılması gerekir. İşte tesbih meselesi, sahabe zamanında Peygamberimiz zamanında tesbih yoktu, tesbih çekilmiyordu. O zaman bu tesbih bid'attir diye yıllarca uğraştılar Müslümanlarla bazı insanlar. Halbuki tesbih var, zikir var, her şey var ama bunun vasıtası ister parmağınla sayarsın, ister hurma çekirdekleriyle, ister küçük çakıl taşlarıyla. Nitekim sahabede bunun örnekleri var. Çakıl taşlarıyla, çekirdeklerle sayanlar. Belli bir sayı, çünkü bazen zaman zaman sayı belirtiliyor o sayı tutturmak için. Bir ipliğe düğüm atıp tesbih gibi yapanlar. Bütün bunlar bunun esası, temelleri olduğu için daha sonra birisinin çıkıp da bir tesbih, boncuklardan bir tesbih icat etmesi, onu da bid'at olarak görmemek lazım. Her bid'at dalalettir sözü bir genelleme ifade etmekte ise de İslam alimleri bu sözle ekseriyetin kastedildiği hükmüne varmışlardır. Her yenilik deyince bu ekseriyet manası. Yani bu delili olan, ihtiyaç olan yenilikler değil. Zira onlara göre bid'at vacip, mendup, haram, mekruh ve mübah kısımlarına ayrılır. Bid'at yeni olan şey, sonradan ortaya çıkan şey. Diyor bunlar da beş gruba ayrılmış. Vacip olan bid'at, olması gereken, mendup olan, güzel olan, haram olan, mekruh olan, mübah olan bid'atler diye. Mesela günümüz sistematiğine göre delilleri ortaya koyarak dinsizlere cevap vermek, İslam'ı savunmak, teknik imkanlardan faydalanarak dini tebliğ etmek gibi vazifeler vacip sayılır. Bunlar vacip bid'at. Bunlar olması gerekiyor. İşte minareden ezan okumak, hoparlör, bid'at diye hala bunu takıntı yapan insanlar var. Ama bugün ne yapacaksın? Şehir hayatında, o gürültünün içerisinde kendi sesinle camiden ezan okusan kimseye duyuramazsın sesini. Onun için mutlaka bunun gereğini yapmak gerekiyor. İlmi kitaplar yazmak, günün şartlarına uygun okullar ve hizmet binaları yapmak menduptur. Mendup, güzel. Çeşitli yemekler, mahsuru bulunmayan yeni icat edilmiş içecekler kullanmak mübahtır. Peygamberimiz zamanında böyle yemek mi vardı? İşte araba mı vardı gibi. Haram ve mekruhların neler olduğu İslam'ı öğreten kitaplarda, özellikle fıkıh eserleri ve ilmihallerde etraflıca bildirilmiştir. Evet, kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızı sonlandırmadan önce bir iki latife okuyarak, bir iki güzel rivayetten bahsederek bitirelim. Hamd, tesbih ve şehadet. Mana ehli zatlar şöyle demişlerdir. Allah Teala zatına hamd ederek hamd Allah'a mahsustur buyurmuş. Elhamdülillah buyurmuş. Kullarının da hamd etmesini isteyerek de ki hamd Allah'ındır. Kulilhamdülillah demiş. Yani Cenab-ı Hak hamd hem kendi kendisine hamd etmiş hem de kullarına siz de hamd edin demiş. Yine yüce zatını tesbih ederek Subhanallah demiş. Subhanellezi esra buyurmuş mesela. Allah münezzehtir, yücedir diye. Kullarından da tesbih isteyerek onu tesbih edin buyurmuştur. ve sebbihuhu bükraten ve asıyla buyurmuş. Aynı şekilde Allah Teala kendi birliğine, vahdaniyetine şahitlik etmiş. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilim buyurmuş. Aynı zamanda kullarından da bu şahitliği isteyerek kul huvallahu ahad de ki Allah birdir demiş. Yani hem kendisi şahitlik ediyor hem de kullarından istiyor. Böylece Allah Teala hamdi, tenzihi yani tesbihi ve şehadeti sevdiğini ortaya koymuştur. O zaman biz de her fırsatta elhamdülillah, subhanallah, eşhedü en la ilahe illallah, kul huvallahu ahad, la ilahe illallah gibi tesbihleri, zikirleri dilimizden düşürmememiz gerekir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Terazide ameller tartılır. İbrahim en-Nehai diyor ki, bu ayet hakkında şöyle diyor. Bir adam getirilip amelleri tartılır ve hasenatı hafif gelir. Mizanda hasenatı hafif gelir. O esnada bulut gibi bir şey getirilip mizana konur ve hasenatı ağır basar. O şahıs, ya Rabbi bu nedir? Bu benim işlediğim bir amel değil diye şaşırarak soruyor. Ona, bu senin öğrenip insanlara öğrettiğin ve onların da senden sonra kendisiyle amel ettikleri ilmindir diye cevap verilir. Diğer bir rivayette, bu senin öğrettiğin ve senden sonrakilerin kendisiyle amel ettiği hayırdır. Hayır kelimesi ilim manasında kullanılıyor. Demek ki ilim en büyük hayır olduğu için hayır kelimesiyle karşılanmış. Burada bulut şeklinde gelmesi de üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. Bulut rahmet getirir, yağmur getirir, pek çok insana faydası olur. Demek ki ilim de böyle. İnsan bir ilim bıraktığında geriye, o ilim insanlar üzerine böyle rahmet yağdırır. Çok insanlar istifade eder, onunla amel eder. Bu da İslam'ı öğrenip öğretmenin, tebliğ etmenin ne kadar faziletli bir amel olduğunu gösteriyor. İnsan öldükten sonra da bu sadaka-i cariye onun hesabına yazılmaya devam eder ve amel defteri mizanını doldurur. Takva sahibi insan akıllı olur. Takva insana demek ki faydalı bir akıl bırakır. Hazreti Meryem, takva sahibi kimsenin insanı kötülüklerden alıkoyan bir akla sahip olacağını bildiğinden dolayı ne diyor? Beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma. İn künte takiyye. Cebrail aleyhisselamı karşısında görünce Hazreti Meryem korkuyor. Kendisine zarar vereceğini, kötülük edeceğini edecek bir insan zannediyor onu. Diyor ki ben Allah'a sığınırım. Senden Allah'a sığınırım. Eğer takiysen, müttakiysen bana dokunma. Burada ne anlıyoruz? Takvalıysa bir insan demek ki o insanda o insanı kötülükten alıkoyacak bir akıl var demektir. Akıllı insan takvalı olur. Takvalı insan akıllı olur. Allah takva nedir? Allah'ın yasaklarından kaçmak, emirlerini hakkıyla yerine getirmek. Bugünkü programımız da burada sona erdi. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.